Ayrım 9. Sayfa 106. Silahın sesi insanın kulağında çınlıyordu. Jasper hiç bu kadar ses çıkacağını tahmin etmemişti. Bu sesi duyunca kardeşine saldıran adam donup kaldı. Yumruk atmak için geriye çektiği eli bir Action Man oyuncağınınki gibi havada kaldı. "Onu bırak!" Jasper'ın sesi biraz titriyordu ama bu umurunda değildi. Kardeşinin boğazını sıkan adam onu yavaşça bırakarak ellerini kaldırdı. David dizlerinin üzerine kapaklandı. Çok kötü öksürüyordu. "İyi misin?" diye sordu Jasper. "Sen nereden çıktın? Ne işin var burada?" diye sordu öksürmekten zar zor konuşan Kane. "Boş ver, anlatsam inanmazsın. Herif kim?" Jasper elleri hala havada olan Rus'u işaret etti. "Sergey," dedi David ayağa kalkarken. Sesi çatlayan David, Rus'un elinin kolunun yetişebileceği bir yerde durmamaya özen gösteriyordu. "Sergey, Vitali'ye söyle bu hafta sonuna kadar parasını getireceğim." "Bu Bay Nikolayev'in hiç hoşuna gitmeyecek," diye homurdandı Sergey. "Eminim gitmeyecektir," dedi David. "Sen yine de ona söyle, tamam mı?" Sergey sanki kendi mezarını kazmak istiyorsan sen bilirsin der gibi omuz silkti. David ondan uzaklaşarak Jasper'ın arkasına geçti. Jasper da elindeki tabancayı çevirdi ve kabzasıyla Sergey'in başının arkasına vurdu. Dev adam kesilmiş bir ağaç gibi öne doğru yıkıldı. "Arkadaşın kendine gelmeden tabanları yağlasak iyi olacak," dedi derin derin nefes alan Jasper. David ilk defa kardeşine dikkatle baktı. "Sen nasıl oldu da..." Jasper David'i anlatmak istiyordu ama kardeşinin buna hazır olmadığını biliyordu. David'in karşısında normalmiş gibi davranmak çok önemliydi. Eğer deli gibi davranırsa David ona güvenmezdi. Ama Jasper için bu zor değildi. Hayatının büyük bir kısmında normalmiş gibi davranmaya alışmıştı. Bu rolü nasıl oynayacağını gayet iyi biliyordu. "Şanslısın diyelim," diye yalan söyledi Jasper. "Hadi gel gidelim." Jasper kardeşinin koluna yapışıp onu uzaklaştırdı. Birkaç blok yürüdüklerinde David durdu. "Dur biraz, nereye gidiyoruz ki?" diye sordu. "Evine." "Oraya gidemeyiz," dedi David başını sallayarak. "Nikolayev orada beni bekliyordu." "Hayır," dedi kendinden emin bir sesle Jasper. "Bundan nasıl emin olabilirsin ki?" Jasper buna cevap vermedi. David'in koluna yapıştı, koşarak ve kardeşini de koşturarak ilerledi. Kane'in dairesine vardıklarında güneşin ilk ışıkları odayı aydınlatmaya başlamıştı bile. Pencereden bakınca ufukta yeni doğan güneşi görebiliyordu. Duvar saati 06:28'i gösteriyordu. Evinde bir tek bu saat, bir de telesekreter kalmıştı. Diğer tüm elektronik aletleri almışlardı. Her şeyini almışlardı. Nikolayev işini iyi yapmış, hiçbir şey atlamamıştı. Satranç taşları yere dağılmıştı. Kane eğilip siyah bir atı aldı. Atın ağız kısmı çatlamıştı. Kane bir şeyi kaybetmiş gibi mutsuz hissetti kendini birden. Bu satranç takımı Kane'in tek değerli eşyasıydı. Babası 6. yaş gününde hediye etmişti ona bunu. Babası bu garip taşları siyah beyaz zemine yerleştirdiği ilk gün Kane satrancın büyüsüne kapılmıştı. "Satranç hayat gibidir David," demişti babası. "Her parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işe yarar, bazıları ise sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi. Satrançta da skor tutulmaz. 10 parçanı kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu. Satrancın güzelliği budur işte. İşler her an tersine dönebilir. Kazanmak için yapman gereken tek şey, tahtanın üzerindeki olası hamleleri ve anlamlarını iyi bilmek ve karşındakinin ne yapacağını kestirebilmek." "Yani bu geleceği tahmin etmek gibi bir şey mi?" diye sordu Kane. "Tahmin etmek imkansızdır. Ama şimdiki zamanı çok iyi bilirsen geleceği kontrol edebilirsin." Kane o zamanlar babasının ne demek istediğini anlayamamıştı. Ama bu oyundan büyük zevk almasını engellemedi. Her gece yemeklerini bitirip sofrayı topladıktan sonra ikizler ödevlerinin başına oturmadan babaları onlarla birer kez satranç oynardı. Jasper babasını hiç yenemedi ama Kane sık sık yenerdi. Kane beyaz şahı alıp tahtadaki yerine koydu. Babasını 10 küsür yıl önce kaybetmişti. Hala onunla satranç oynamayı özlüyordu. "Biliyor musun," dedi Jasper düşüncelere dalmış olan Kane'i kendine getirerek. Galiba sen daha iyi bir oyuncu olduğun için babam seni daha çok severdi. Babam beni daha çok sevmezdi dedi Kane, Jasper'ın söylediğinde bir gerçeklik payı olduğunu bilmesine rağmen. Ayrıca sen de aklını oyuna verdiğinde iyi oynuyordun. Senin sorunun yerinde duramamaktı. Dikkatsizce oynayıp hatalar yapıyordun. Bu yüzden de açık veriyordun. Jasper omuz silkti. Aklını vermek sana göre bir şey. Bana göre değil dedi Jasper. Yastık var mı? Kardeşinin geçmişi anlamaya niyetli olmadığını anladı Kane. Bu konuşmaya da böylece bir nokta koyduklarını anlayarak Jasper'ın kanepede rahat ettiğine emin olduktan sonra kendi yatağına girdi. Başı yastığa değer değmez uyuyakaldı. Yavaşça bilinçaltı devreye girdi. Kayıyordu. Sonra da Philadelphia'ya giden bir trendeydi. Vagon bir sağa bir sola sallanıyor. Kane'in uykusu geliyor. Trenin sesi monoton. Pencereden baktığında gördüğü ağaçlar aralıksız kahverengi bir şerit gibi. Kucağına bakınca biraz şaşırıyor. Sol eliyle başka birinin elini tutuyor. Küçücük bir el. Elizabeth de yanında. Kane'e gülümsüyor ve parmaklarından birini sıkıyor. Kane sağ eline bakıyor. Parmakları kapalı. Uzun kırmızı tırnaklı. Büyük ama yumuşak bir el var elinin üstünde. Kane kadına bakıyor ve ondan elini bu kadar sıkmamasını istemek üzere. Kadın ona dönünce sanki onu daha önce gördüğünü hissediyor Kane. Kadın tanıdık gibi. Kadının şişkin göbeğini görünceye kadar onun kim olduğunu anlayamıyor. Sonra hatırlıyor. Bu hastanedeki hamile kadın. Nereye gidiyorsunuz diye soruyor Kane ikisine. Seninle aynı yere diye cevap veriyorlar tek bir ağızdan. Neden diye soruyor Kane ama bu soruyu sorarak ne öğrenmeye çalıştığını o da bilmiyor. Çünkü diyor Elizabeth işler böyle işler. Ya diyor Kane sanki bu cevap çok mantıklıymış gibi. Otomatik kapılar açılmadan Doktor Tversky kravatını düzeltti. Yeşil siyah kamuflaj kıyafetleri giyen iki adam onu karşıladı. Askeri personelin şehrin içinde bile ormanda ortama uyum sağlamak ve gizlenmek için uygun olan bu kıyafetleri giymekte neden ısrar ettiklerini bir türlü anlamamıştı. Gri boyalı odada adamların bu kılıkta gizlenmeleri söz konusu dahi değildi. Hatta filmden fırlamış gerçeküstü kahramanlar gibiydiler. Kimliğinizi alabilir miyim efendim? Adam konuşurken sesi ifadesizdi. Bu aslında bir istek değil bir emirdi. Doktor Tversky ehliyetini verdi ve asker geçici bir kimlik düzenlerken bekledi. Elini aldığı kimliğe baktı, sonra da yakasına iliştirdi. Büyük harflerle Tversky P diye yazılmıştı. Altında da bir barkod vardı. Acaba ne zamandan beri insanları da sabun paketler gibi barkodlamak gayet doğal bir şey olarak karşılanmaya başlamıştı? Kimliğin sağ üst köşesinde kendi resmini görmek onu şaşırtmıştı. Herhalde birkaç saniye önce binadaki izleme kameralarından birine yakalanmıştı. Tversky kendine baktı. Daha önce haberi olmadan hiç resmi çekilmemişti. Birden irkildi. Fotoğraftaki adam hiç de iyi görünmüyordu. Kızgın ve bir hayli korkmuş gibiydi. Tversky yüzündeki bu ifadeyi Forsen'ın da fark edip etmeyeceğini merak etti. Bu halde toplantıya girmek hiç de hoş değildi. Forsty korkusunu sezerse bundan faydalanacaktı. Ayrıca Forsty'nin ona inanacağı da yoktu herhalde. Tversky hiçbir zaman Forsty'nin büyük bir bilim veya ilim adamı olduğunu düşünmemişti. O daha çok hak etmediği kadar yükselebilmiş bir bürokrattı. Bir idareciydi sadece. Ama Tversky bu tırnağı bile etmediğini düşündüğü adamdan para istemeye gelmişti. Ayrıca yardım da isteyecekti. Forsty geniş masasının arkasına oturarak eski meslektaşına baktı. Tversky'nin anlattıkları inanılmazdı. İnanılmazdan da öte imkansızdı. Ama anlattıklarının tek bir kelimesi bile doğruysa, Forsty bunu araştırmamayı göze alamazdı. Hatta bu tam istediği fırsat olabilirdi. Forsty Tversky'yi zorlamaya karar verdi. Adamın kendi teorisine ne kadar inandığını görmek istiyordu. Evet anlattıkların çok ilginç dedi Forsty heyecanını gizleyerek. Benden ne istiyorsun ki? Desteğine ihtiyacım var. Bu fenomeni yetkin bir şekilde incelemek için yeterli kaynağım olmadı ortada. Ama senin elinin altındaki kaynaklarla çalışmanı yapabilirsin diye arkadaşının başladığı cümleyi bitirdi Forsti, ellerini kucağında birleştirerek. Evet, aynen öyle dedi Tversky dişlerini sıkarak. Forsti için için meslektaşını eleştirdi. Tversky kadar zeki bir adamın kariyerinde bu kadar deneyim edindiği halde sinirine hakim olamaması hiç de hoş değildi. Özellikle de potansiyel bir yatırımcı ile konuşurken sinirlenmesi hiç hoş değildi. Ama tabii ki Tversky ve onun gibilerin insani ilişkilerde beceriksizlikleri yüzünden Forsti belli bir konuma gelebilmişti. Sana yardım etmek isterim diye söze girdi Forsti. Ama bu anlattıklarına bakılırsa son 70 yıldır kuantum fiziğinde geçerli olan her şeye karşı çıkıyorsun. Bildiğin gibi Heisenberg yanılmıştı dedi Tversky. Öyle mi? Forsti bilim adamlarının kendini beğenmişliklerine, çok gelişmiş egolarına aşinaydı. Ama yine de Tversky'nin bu cesur yorumu onu şaşırttı. Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin yanlış olduğunu iddia eden birkaç asi olsa da, dünyanın ileri gelen bilim adamlarının hemen hepsi, kuantum mekaniğinin esaslarının Werner Heisenberg tarafından ortaya konulduğuna inanıyordu. Heisenberg, 1926'da yazdığı bir makalede, sonucunu etkilemeden bir fenomeni izlemenin imkansız olduğunu matematiksel olarak ortaya koymuştu. Bunu kanıtlamak için bir bilim adamının bir subatomik partikülün konumunu ve hızını belirlemeye çalıştığını varsaymıştı. Bunu yapmanın tek yolu o partikülü bir ışık dalgasıyla aydınlatmaktı. Sonra bilim adamı ışık dalgasındaki bozulmayı takip ederek ışıkla aydınlatıldığında partikülün konumunu belirleyebilirdi. Ama deneyin istenmedik bir sonucu da oluyordu. Işık ve partikül kesişinceye kadar partikülün hızı bilinemeyeceği için partikülün hızı belirsiz bir şekilde değiştirilmiş oluyordu. Heisenberg, bir partikülün hem konumunu hem de hızının aynı anda belirlenemeyeceğini, böylece fiziksel dünyada her zaman bir belirsizlik olduğunu kanıtlamış oldu. Heisenberg, Newtoncu fizikçilerin her zaman savunduğu mutlak ilkelere karşı çıkmış ve dünyanın siyah beyaz değil de aslında gri olduğunu ileri sürmüştü. Onun savına göre, gerçek dünyada subatomik partiküllerin tam belirgin konumları olamazdı. Ancak olası konumları olabilirdi. Yani bir partikül olasılık çerçevesinde belli bir yerde olsa bile aslında gözlemlenene kadar özellikle belli bir yerde de değildir. Heisenberg şunu ortaya koyabildi. Gözlem sayesinde doğada gerçekte var olduğu haliyle bir partikülün konumunu değil de doğada gözlemlenen bir partikülün konumu belirlenebilirdi. Birçok bilim adamı bunu pek hoş karşılamadıysa da Heisenberg'in olasılıklar evreni daha önce kabul görmüş ve açıklanmamış fizik denklemleriyle de kanıtlanıyordu. Sonunda 1927'de fizikçiler bir araya gelerek Kopenhag yorumu olarak adlandırılacak bir yorumda anlaştılar. Bu yorumda Heisenberg'in teorileri destekleniyor ve gözlemlenen fenomenlerin gözlemlenmeyen fenomenlerden farklı fizik kurallarına tabi olduğu kabul ediliyordu. Bu, bir takım çok ilginç felsefi sorulara ön ayak olduğu gibi, bilim adamları hemen hemen her şeyin olası olduğunu da kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü mutlaklarla değil de olasılıklarla yönetilen bir evrende bütün sonuçlar vardır. Örneğin, bir partikül, olasılıklara göre bir bilim adamının laboratuvarında olabilir. Ama başka bir olasılık da evrenin başka bir yerinde olduğudur. Böylece çağdaş kuantum fiziği doğdu. Gerçi çoğu kişi bunun nasıl olabileceğini anlayamıyordu. Ama kimse Heisenberg'in ortaya koyduklarına karşıt bir tezi de savunamıyordu. Yine de teoriyi herkes kabul etmemişti. Özellikle de yürekten Newtoncu olan bilim adamları. Çünkü onlar determinizme inanıyordu. Onlara göre evren değişmez kurallarla yönetiliyordu ve hiçbir şey belirsiz değildi. Deterministler her şeyin bir nedeni olduğuna inanır. İnsanlar eğer gerçek kuralları anlayabilse ve evrenin şimdiki durumunu kavrayabilse bunların tahmin edilebileceğini savunurdu. Forsti tüm bunları aklından geçirirken Tversky'nin ortaya koyduklarını sarsmanın en iyi yolunu arıyordu. Heisenberg'i kabul etmemek, determinizmi desteklemek demektir dedi Forsti kelimelerini özenle seçerek. Bunu mu savunuyorsun? Belki de öyle. Bana kalırsa determinizm hala tamamen çürütülebilmiş değil. Peki ya Charles Darwin? Tversky, determinizme ilk karşı çıkanlardan biri olan Charles Darwin'in ismini duyunca gözlerini devirdi. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, determinizme karşı geliştirilmiş hem en soyut hem de son darbe ve teoriydi. Ama Darwin'in evrim teorisi bu teoriye indirilen en büyük ve en kolay anlaşılabilir darbelerden biriydi. Darwin, türlerin kökenini yazdığında, felsefecilere ve fizikçilere yüce bir güç tarafından geliştirilmiş bir dünya değil de, sayısız belirsiz mutasyon sayesinde milyonlarca yıl boyunca evrim geçirmiş bir dünya olduğu görüşünü sundu. Bu eser 1859 yılında yayınlandığından beri yaratılışı reddederek evrimi kabul eden herkes ayrıca yazgı, kader gibi belirli değişmezler olduğunda reddetmişti ve determinizmi de reddetmek durumundaydı. Yani şimdi evrime de mi karşı çıkıyorsun? Lütfen bana yaratılışçı olduğunu söyleme. Tversky bir kez daha dişlerini sıktı cevap vermeden. Forst ise sadece gülümsedi. Pembe dünyalarında yaşayan meslektaşlarını sinir etmek, entelektüel bir sohbetten bile daha zevkliydi Forst için. Tversky'ye yaratılışçı damgası vurmanın ancak komik bir yorum olabileceğinin farkındaydı. Ama o da bu yüzden eğleniyordu işte. Belli ki Tversky eğlenmiyordu. Çünkü monoton bir ses tonuyla ders verir gibi konuşmaya başladı. Tabii ki evrime inanıyorum. Ama Darwin'in evrimin ve doğal seçilimin rastlantısal mutasyonun bir sonucu olarak ortaya çıktığı savı daha kanıtlanamadı. Çağdaş bilimle mutasyonun daha neden gerçekleştiğini bulamadık diye fenomenin rastgele veya rastlantısal olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda anlaşılamayan bir fenomen bize rastlantısal gibi gelebilir. İnsan genetik yapısında 3.2 milyonu aşkın nükleotit baz vardır. Bunların arasında belli bir ortam içinde bir insanın fiziksel özelliklerini amaçlı bir şekilde yeniden programlayan kimyasal yapılar olmadığı ne malum? Örneğin tropik iklimlerde derinin koyulaşması veya rüzgarlı yörelerde emracık kemiklerinin yükselmesi gibi. Forst elini kaldırdı. Tamam, ne demek istediğini anladım. Sözümü geri aldım. Yaratılışçı olduğunu düşünmüyorum. Ama ya determinizm? Peki ya Maxwell? James Clerk Maxwell, Heisenberg'in felsefesinin büyük büyük babası olan 19. yüzyılda yaşamış en önemli fizikçilerden biriydi. Elektromanyetik dalgalar ve termodinamik veya ısı hareketleriyle ilgili çalışmalarıyla adını duyurmuştu. En büyük bulgusu entropi veya eşya yayılım kanunuydu. Yani ikisi de aynı ısıda olana dek diğerine göre daha sıcak bir varlıktan ısının daha soğuk olana doğru akması. Bu bilim adamı sıcak bir bardak suya atılan bir buz küpünün soğukluğunu suya aktarmadığını, suyun sıcaklığının buza çekildiğini göstermişti. Su buz eriyinceye kadar onu ısıtacak ve tüm sıvı termal bir ısıya kavuşacaktı. Heisenberg gibi Maxwell de mutlak kanunlara inanmıyordu. Gerçi kariyerinin ilk yıllarında bunları saptamaya çalıştı. Ama son yıllarında da bunları yıkmaya çalışmıştı. Bu alandaki en büyük başarısı termodinamiğin ikinci kanununun bir kanun olmadığını kanıtlamasıydı. Meşhur ikinci kanuna göre her sistemde enerji bir alanda odaklanmadan yayılarak dağılıyordu. Başlarda ikinci kanun, kayaların neden dağlardan yukarı yuvarlanmadığından tut da, tükenmiş pillerin neden yeniden şarj olmadığına kadar her şeyi açıklamak için kullanırdı. Çünkü her iki durumda da enerjinin spontane bir şekilde odaklanması gerekirdi. Bu da ikinci kanunla çelişiyordu. Enerji her zaman yayılır. Bir sistem her zaman en dağınık haline gelir. Böylece ikinci kanuna zaman oku adı da verildi. Çünkü gerçekten de zamanın akışını yönetiyordu. Ama Maxwell, ikinci kanunun aslında mutlak olmadığını kanıtlayabildi. Bunu yapmak için de bir test tüpünde gaz olduğunu varsaydı. İkinci kanuna göre bir sistemdeki tüm enerjinin dağıldığı varsayıldığı için, gaz moleküllerinin tüm olası yerleri kaplayacak şekilde yayılması beklenirdi. Buna göre de ısı moleküllerin durmaksızın gelişigüzel hareketi sonucu oluştuğundan tüpün her yerinin aynı ısıda olması gerekirdi. Maxwell sonra da moleküllerin hareket yönü ve hızının rastlantısal olduklarını söyleyerek en hızlı hareket eden moleküllerin test tüpünün bir yerinde toplanabileceğine yönelik bir olasılık olduğunu ileri sürdü. Bu da ani bir ısı artışına yol açardı. Çünkü moleküllerin toplandığı yerde spontane enerji konsantrasyonu olurdu. Bu da enerjinin her zaman dağıldığı yönünde bir sabı vurgulayan ikinci kanuna aykırı bir buluştu. Maxwell böylece ikinci kanunun ancak büyük bir olasılıkla doğru olabileceğini, yani çoğu zaman doğru olabileceğini kanıtlamış oldu. Böylelikle de fizik yasalarının büyük bir çoğunluğunun hiçbir zaman tamamen doğru olamayacağını kanıtlamış oldu. İnsanlar Maxwell'in termodinamiğin ikinci kanununun mutlak değil de olası olduğunu ortaya koyuşunun şans diye bir şeyin varlığını kanıtladığını düşünürler diye cevap verdi Tversky. Ama bana kalırsa gelişigüzellik, rastgele olma durumu, rastlantısallık görünüşte öyle. Gerçekte böyle bir şey yok. Forsti, Tversky'nin bu cesur yorumunu duyunca kaşlarını kaldırdı. Adamın söylediğini anlamak bile mümkün değildi neredeyse. Gerçi ikisi de ne demek istediğini anlıyorlardı. Ama Forsti bunu söylemek, dile getirmek zorunda hissetti kendini. Yani sen elektronların hızlarının ve yönlerinin gelişigüzel olmadığına inanıyorsun, öyle mi? Eğer Heisenberg'in teorisine gerçekten inanıyorsan o zaman her şey mümkün, dedi Tversky. O zaman da elektronların hareketlerinin rastgele olmama olasılığını da kabul etmeliyiz. Peki elektron partiküllerinin hareketleri rastgele değilse arkalarındaki güç ne? Bunun bir önemi var mı, diye sordu Tversky. Tabii ki var, dedi Forsti elini sallayarak. Neden? Forsti eski meslektaşına baka kalıp ne diyeceğini bilemedi. Ne demek neden? Şunu demek istiyorum, dedi Tversky sandalyenin ucuna oturarak. Elektronların hareketinin ne tarafından yönetildiğinin ne gibi bir önemi olabilir? Bu, atomun şimdiye kadar bilinen en küçük parçacığından bile daha küçük parçacıklarının bir sonucu olabilir. Ya da yerel olmayan bir gerçeklikten bir enerji akımı olabilir. Hatta neden olmasın ki? Elektronlar zeki varlıklar bile olabilir. Demek istediğim şu, hareketlerinin neden rastgele olmadığının bir önemi yok. Rastgele değil, önemli olan bu. Ama elektron hareketlerini kontrol eden değişken, bu da ilginç bir konu olabilir. Ama bu benim araştırmamın kapsamının dışında. Forsti önündeki kahveyi içerken Tversky'nin söylediklerini düşündü. Ama Heisenberg'in neden yanıldığını hala açıklayamadın. Açıklamam gerekmiyor ki. Eğer elektronların hareketlerinde bir amaç olduğunu kabul edersen, o zaman bu amacı belirleyen veya öngören bir güç olduğunu da kabul etmek zorundasın. Anlamıyor musun? Eğer şimdiye kadar saptanmamış, daha ölçümü yapılamayan bir güç varsa, o zaman ışık dalgası olmadan da bir elektronu gözlemlemenin de bir yolu vardır. Forsti adamı ağzı açık dinliyordu. Ama mantığın hem döngüsel hem de kendi kendisiyle çelişiyor. Yani diyorsun ki olasılıklarla yönetilen bir evrende her şey olabileceği gibi evren olasılıklarla değil de mutlaklarla yönetiliyor. Heisenberg'in olasılık teorisini kullanarak teorinin kendini çürütüyorsun. Tversky sadece başını salladı. Adamın kendini beğenmişliği ve savundukları inanılmazdı. Ama garip fikirleri çekiciydi, inandırıcıydı. Yine de Forsti hala Tversky'ye kendisini ikna ettiğini belli etmek istemiyordu. Boğazını temizledikten sonra konuştu Forsti. Bu aykırı hipotezi neden kabul edeceğim ben şimdi? Tam olarak neden? Tüm söylediklerimi kabul et demiyorum. Bunun olabileceğini kabul et. Neye dayanarak? Tversky'nin gözleri parladı. İnanç, iman belki de. Bu pek ikna edici bir yaklaşım değil. Eminim sen de farkındasındır. Tversky omuz sekti. Bana bak James, ben satıcı değilim, bilim adamıyım. Ama sana haklı olduğumu söylüyorum. Bunu gördüm. Eğer orada olsaydın sen de anlardın. Ama ben orada değildim. Ben oradaydım. Forsti başını salladı. Özür dilerim ama bu yeterli değil. Kanıt olmadan fon aktaramam, yapamam. Tversky masayı yumrukladı. Neden olmasın? Hani bilim devrimciydi? Evlerinin bodrumlarında gündüz gece demeden çalışan fakir dahilerin işiydi. Onlar çevrelerindeki insanların aksine evrenin başka bir şekilde işlediğine inananlardı. vizyonları vardı. Ayrıca vizyonlarına inanacak yürekleri de vardı. Tversky ayağa kalktı ve Forst'e doğru eğildi. Sana yalvarıyorum. Hayatında bir defa bir bürokrat gibi değil de bir bilim adamı gibi düşün. Forst sırtını sandalyesine rastladı. Ben zaten bir bilim adamıyım. Aramızdaki tek fark ben gerçek dünyada yaşıyorum ve kısıtlamaları anlıyorum. Sistemin içinde çalışıyorum. Dışında kalıp da sızlanmıyorum. Bana cesaretten söz ettin demin. Ben de sana sorayım o zaman. Cesur musun? Sen ne yaptın bilim için? Hangi riski göze aldın bugüne kadar? Tversky hiçbir şey diyemedi. Forsti sinirden mi yoksa diyecek bir şey bulamadığından mı sustuğunu anlayamadı. Ama bu umurunda değildi. Önemli olan neden bir şey demediği değil, bir şey diyememesiydi. Ben de öyle düşünmüştüm. Forsti ayağa kalktı ve ofisinin kapısını açtı. Eğer anlatacaklarım bittiyse bugün çok işim var. Elinde kanıt olduğunda lütfen geri gelip teorilerini bir daha sunmaktan çekinme. Kanıtlayacağım dedi kendinden emin bir tavırla Tversky. Gerçi kanıtladığımda buraya geleceğimi ve sana başvuracağımı hiç sanmıyorum. Tversky arkasını döndü ve koridor boyunca hızla ilerledi. Forsti kapısında duran görevliye dönüp, Doktor Tversky'ye kapıya kadar eşlik edin derken kendinden çok memnun olduğu sesinden anlaşılıyordu. Başüstüne efendim diyen asker kendisine emanet edilen adamın peşine düştü. Forsti bir an için boş koridorda durdu. Sonra odasına girdi. Kapıyı kapatınca gülümsemeye başladı. Bunca laf sokarak Tversky'yi iyice sinir ettiğine ve şevklendirdiğine emindi. O, Tversky'nin alfa deneyi üzerinde yaptığı gizli testleri zaten biliyordu. Sinirlenen ve kapılar suratına kapatılan Tversky, artık daha cesur davranıp daha fazla riske girecekti. Forsti'nin yapması gereken tek şey, arkasına yaslanıp olanları izlemekti. Eğer Tversky'nin bir sonraki deneyinin sonucu olumsuz olursa, o zaman Forsti de başka projeler bulurdu. Ama eğer Tversky haklı çıkarsa, o zaman Forsti, Ajan Weiner'a bir emir verecekti. Ve kadın, bu hayatta en iyi yaptığı şeyi yapmak için devreye girecekti. O saatten sonra da Forsti, Tversky'nin yokluğunda işe onun bıraktığı yerden devam edecekti. Bilim dünyası da hiçbir şeyi fark etmeyecekti.